bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, Toplu Eserleri 1, İletişim Yayınları, 3. Baskı 1996, Türkçe'ye çeviren Tomris Uyar, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ekim 2005. Okuyan Engin Ercan. Yaşamı ve ölümü vermek istiyorum. Sağlığı ve çılgınlığı. Toplum düzenini eleştirmek istiyorum. İşler halinde, en yoğun biçiminde. Virginia Woolf, belki de en tanınmış romanı olan Mrs. Dalloway için bir yazısında bunları söylüyor. Dediklerini yapıyor da. Her şeyden önce tek bir günün yoğun örgüsü içinde hem akreple yelkovanın peşinde koşan hem de o günün saatleri içinde kahramanlarının zihninde uzayıp giden iç zamanlar bulan bir roman bu. Mrs. Dalloway, edebiyat tarihinde daha sonraları bilinç akışı adıyla anılacak bir tekniğin en başarılı örneğidir. Kitaba adını veren Clarissa Dalloway, akşam vereceği davetin hazırlıkları peşinde Londra sokaklarında dolaşırken, kitabın öteki gizli kahramanı Septimus Warren Smith aynı sokaklarda başka, daha karanlık bir hedefe doğru yol alır. Kitabın birbiriyle hiç yüz yüze gelmeyen bu iki kahramanı, delilikle sığlık, sığlıkla derinlik, yaşamla ölüm kadar temel karşıtlıklar içinde, günden geceye yolculuklarını tamamlar ve Virginia Woolf'ta birleşirler. Mrs. Dalloway, sadece Türk okurunun Deniz Feneri, Perde Arası, Dalgalar, Orlando, Kendine Ait Bir Oda ve Flash gibi eserleriyle tanıdığı Virginia Woolf'un değil, 20. yüzyıl edebiyatının da en tamam eserlerinden biridir. Mrs. Dalloway'i Tomris Uyar'ın klasik niteliğindeki çevirisinden sunuyoruz. Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. Roman türüne özgün katkılarıyla olduğu kadar edebiyat eleştirmenliği ile de ün kazandı. İlk iki romanından sonra deneysel çalışmalara yöneldi ve romanda bilinç akışı tekniğini geliştirdi. En önemli eserleri arasında sayılan Deniz Feneri, Orlando, Dalgalar, Jacob'un Odası ve Flash, İletişim Yayınları tarafından Toplu Eserleri başlığı altında yayımlanacak. Virginia Woolf, 1941'de geçirdiği bir ruhsal bunalım sonucu kendini evinin yakınındaki ırmağa atarak intihar etti. Virginia Woolf üstüne, Tomris Uyar. Felsefe bir romana yedirilmemişse, bu tümcenin altını kurşun kalemle çizebiliyorsak, güvenle diyebiliriz ki, ya felsefede bir yanlışlık vardır, ya romanda ya da ikisinde birden. Virginia Woolf böyle yazmış bir eleştirisinde. Kendi romanı Mrs. Dalloway konusunda da şöyle diyor. Yaşamı ve ölümü vermek istiyorum. Sağlığı ve çılgınlığı. Toplum düzenini eleştirmek istiyorum. İşler halinde, en yoğun biçiminde. Virginia Woolf, yaşamı kendisince keşfettiğinde, romancı olarak konusu da belirlenmişti. İnsan zihninin herhangi bir günde algıladıkları. Bennett ya da Galsworthy gibi yazarların geçerli kıldıkları akımı yatsımak kolaydı. İki seçenek vardı önünde. Yalnızca zihne doluşan izlenimleri kağıda geçirmekle mi yetinecekti, yoksa ikincil düş gücünü seferber edip bu izlenimleri belli bir düzen ve sıra içinde kullanarak yeniden yaratıya mı gidecekti? İkinci yolu seçtiği içindir ki, diyor John Bennett, bilinç akışı yazarları arasına doğrudan doğruya katamayız onu. Gerçi Marcel Proust'la James Joyce'un Ulysses romanını okuduğu güne kadar, kendi deyimiyle bu unutulmaz kazaya kadar, daha çok eleştirileriyle göz dolduruyordu. kocasıyla birlikte yayım hayatına atılmıştı. İzlenimcilerden oluşan seçkin bir çevresi vardı. Ne The Voyage Out 1915 ne de Night and Day 1919 onun yazar kişiliğini tam tamına yansıtan romanlardır. Derken bakıyoruz Virginia Woolf'u edebiyat tarihine oturtan romanlar izlemeye başlıyor birbirini. Jacob's Room 1922, Mrs. Dalloway 1925, To the Lighthouse Deniz Feneri 1927, The Waves Dalgalar 1931. Kısa hikayeler ve taslaklardan oluşan Monday or Tuesday 1921, zaman üstüne şiirsel bir düz yazı girişimi diye nitelendirebileceğimiz Orlando 1928, kadın yazarların sorunlarını ele alan A Room of One's Own 1929'da önemli yapıtlarından sayılıyor. Ne var ki Flash 1933, The Years 1937, Three Galneas 1938 ve Between the Acts 1941 eleştirmenlerce pek tutulmuyor. Woolf'ta 20. yüzyıl aydınının bütün özlemlerini, bütün tedirginliğini görebiliriz. Artık psikoloji gelişmiştir, yazarın elinin altında yeni veriler vardır. Biyoloji de öyle. Oysa Woolf, insanı yalnızca madde yanıyla algılamaya karşıdır. Bir arama içindedir o yüzden. İnsan zihninin yaşamı ve başka başka kişiliklerin karşılıklı etkilenmeleri, yatay olarak bir zaman-mekan ilişkisinde, dikey olarak da mekanla zaman sınırlarının artık var olmadığı psikolojik yansıtma yöntemiyle gerçekleşir. Bilinç akışı yazarlarının belli başlı yöntemi sayılan iç monolog bu anda gösterir işlevini. Geleneksel monologdan şu özellikleriyle ayrılır diyor Lawrence E. Bowling. İçerik bakımından en içten, bilinçsize en yakın düşüncelerin dile getirilmesidir, doğal nitelikleri bakımından düzenleyici mantıktan önce gelen, içten düşünceleri doğuşlarına, akışlarına göre sıralayan bir konuşmadır. Şekle gelince, söz diliminin en küçük öğelerine indirilmiş dolaysız cümleler kullanılır. Virginia Woolf, garip bir rastlantı sonucu, ülküdaşları James Joyce ve Dorothy Richardson'la aynı yılda doğmuş, 1882'de. Gel gelelim, değerleri bir yana atmak değil onun amacı, değerleri arılaştırmak. Burada Joyce'la aralarındaki kesin tutum farkı iyice belirleniyor. Neyi anlatır Mrs. Dalloway? Bir Türk okuru olarak bir günün tarihi diye özetleyebiliriz yazarın bu en başarılı romanını. Geride bırakılmışlık damgasından kurtulmayan tarihi, gündelik yaşamın tam ortasında yakalamıştır yazar. İlk bakışta yalnızca usta işi, ince, duyarlılıklı gelen gözlemlerin, izlenim aktarımlarının, çağrışımlar zincirinin biraz yakından incelendiğinde koskoca bir tarihi, evet gelenekleri, görenekleri, sanatı ve diliyle bütün bir İngiliz toplumunu yansıttığını görürüz. Regent Park'ında başlayan gün, sık sık parktan geçen, kimi zaman karşılaşan roman kişilerinin yaşamlarında bir dönüm noktasıdır. Mrs. Dalloway artık yalnızca Mrs. Dalloway olduğunu, Clarissa bile olmadığını o gün anlar. Peter Walsh sorunlarıyla ansızın o gün Hindistan'dan geliverir. Richard Dalloway ancak o gün karısına yıllardır onu sevdiğini söylemediğini anımsar. Elizabeth, Miss Clima'nın yani bağnazlığın, sevgisizliğin, bağışlamazlığın boyunduruğundan o gün kurtulur. Delişmen Sally Seaton o gece partinin kargaşası arasında duyguların önemini kavrar. Ve Septimus Warren Smith, kendisini burjuvalarla bir örnekleştirmeye çalışan doktorun pençesinden kurtulmak amacıyla o gece canına kıyar. Eleştirilerinde zehir gibi bir dil kullanan Woolf, roman kişilerine karşı çok sevecendir. Avam Kamarası'nın saygıdeğer üyesi Richard Dalloway ile evlenerek partilere sığınan, bedenindeki olanakları görmezlikten gelen, büyük aşkı, büyük yaşamayı boşlayan Clarissa Dalloway bile var olmayı becerdiği için bağışlanır. Yazar, onun Septimus Warren Smith ile özdeşleşmesine bile izin verir. Çünkü yozlaşmış bir çevre içinde durumu soylulukla, zarif hareketlerle geçiştirdiklerini sanan kuklalar arasında yaşadıklarını ikisi de bilmektedirler. İletişimin önemini, yaşama denilen korkunç olayı yalnızca ikisi derinlemesine kavramışlardır. Oysa Mrs. Dalloway bir kerecik bir şiling atmıştır serpentine, oysa o genç adam onun tanımadığı o genç bütün hayatını atabilmiştir. David Deitch's bir çözüm ya da varılan bir sonuçla bitmez roman diyor. Başlıca öğeleri kişilik, bilinçlilik, zaman ve ilişki, ana teması ise yalnızlıkla aşk arasındaki bağlantı olan düşünsel tartışmanın bir bölümüdür sadece. Joseph Conrad, Henry James, Thomas Hardy, John Galsworthy gibi ünü yaygın yazarların sevilip okunduğu dönemde yepyeni bir soluktur Wolf. Arnold Kettle, yazara yöneltilen saldırıları, önemsiz şeylerle uğraştığı, sıradan insanı anlatmadığı ve benzeri, yanlış buluyor, onun naturalistlere neden karşı çıktığı üstünde duruyor, yine de şöyle bir soru sormaktan alıkoyamıyor kendini. Hayat parmaklarımızın arasından kaçıyor diyor Mrs. Wolf. Ama acaba Bennett'in romanlarındaki hayat kaçağı, Wolf'unkilere girebilenden daha çok değil mi? Kettle'ın gözünde yazarın yanlışı, kişisel tedirginliğinin nedenlerini bulgulamaktaki yetersizliği ve ileri sürdüğü olumlu yanıtın kısıtlılığıdır. Ama bakıyoruz, Bennett çok az tanınıyor günümüzde. Wolf'tan ise Hemingway'e, Faulkner'a, Wolf'a, T.S. Eliot'a yeni boyutlar edinerek Sylvia Plath, Erica Jong gibi gündeş yazarlara erişen bir çizgi kesinlikle var. Mrs. Dalloway'in kişiliğini çizerken bir gün bile yaşamak çok tehlikeliydi onca der Virginia Woolf. Kendisi de olanca yaşama sevgisine, insan onuruna, insan bedeninin olanaklarına beslediği büyük inanca karşın İkinci Dünya Savaşı'nın zorbalıklarına, kıyımına katlanamadı. 28 Mart 1941'de Sussex'teki bir ırmakta intihar etti. Mrs. Dalloway çiçekleri kendi alacaktı. Lucy'nin işleri sıraya konmuştu zaten. Kapılar menteşelerinden çıkarılacaktı. Rumpelmayer'ın adamları geliyordu. Hem ne güzel bir sabah diye düşündü Clarissa Dalloway, kumsaldaki çocuklara üleştirilmiş gibi taptaze. Ne güzel ağış bu böyle, ne dalış. Burton'dayken menteşelerin hafif gıcırtısıyla şimdiki gibi, koca camlı pencereleri açıp temiz havaya uzanınca da hep bu duygular kaplardı yüreğini. Nasıl taze, nasıl sessiz. Elbette buradakinden daha durgun olurdu o hava ilk saatlerde. Bir dalganın vuruşu gibi, bir dalganın öpüşü gibi, soğuk ve keskin ama o zamanlar 18 yaşındaki bir kız için gizemli. Orada açık pencerede dururken, korkunç bir şey olacak diye beklerken, çiçeklere, tepelerinden duman yükselen ağaçlara, bir yükselip bir alçalan ekin kargalarına bakarken, öylece durup bakarken Peter Walsh karışana kadar. Ne o, sebzelerin arasında felsefe mi yapıyoruz? Öyle miydi? İnsanlar karnabaharlardan kat kat üstündür bence. Öyle miydi? Galiba bir sabah kahvaltıda söylemişti bunu Peter Walsh. Bugünlerde dönüyor Hindistan'dan. Artık Haziran'da mı, Temmuz'da mı orasını unutmuştu. Mektupları çok tatsızdı zaten. Onun söyledikleriydi akılda kalan. Gözleri, çakısı, gülümseyişi, hırçınlığı, ne tuhaf. Milyonlarca şey yitip gittikten sonra bile lahanalar üstünde ettiği iki çift söz. Kaldırımda doğruldu biraz. Dürtnal'ın arabasının geçmesini bekledi. güzel bir kadındı Scrope Pervis'e kalırsa, Westminster'da herkesin kapı komşusunu tanıdığı ölçüde tanırdı onu. Kuş gibi, alakarga gibi bir havası var. Öyle yeşil mavi, çevik, canlı 50 yaşını aştığı halde, hastalığından sonra epey soldu üstelik. İşte kaldırımın kenarına konmuş, dimdik, karşıya geçecek. Kendisini görmüyor bile. Çünkü Westminster'da oturunca, kaç yıl oldu, 20 küsur, insan trafiğin ortasında bile ya da gece yarısı uyanınca, Clarissa kalıbını basardı, garip bir sessizlik, daha doğrusu gizemli bir şeyler duyar, açıklanmaz bir kesinti, ama belki de kalbi hasta olduğu için öyle geliyordu denilenlere bakılırsa. Big Ben vurmadan önce. İşte yine vuruyor. Önce tatlı bir uyarı, sonra asıl kaçınılmaz ses. Kurşundan halkalar havada eridi. Böyle budalalarız işte biz diye düşündü Victoria sokağını geçerken. Ancak Tanrı bile bilir neden böylesine sevdiğimizi, nasıl böyle değerlendirdiğimizi, usul usul kurduğumuzu, çevremizde büyüttüğümüzü, yıktığımızı sonra, her an yeniden yarattığımızı. Ama en düşkünler bile, sokak kapılarına çökmüş o en iğrenç yaratıklar bile, ölesiye içen, aynı şeyi yapmıyorlar mı? Başa çıkılmaz bunlarla, öyle kanunlar falan çıkararak, Clarissa kalıbını basardı. Neden mi? Çünkü yaşamayı seviyorlar. İnsanların gözlerinde bu çalkantıda, avarelikte, itişip kakışmada, bu gürültüde, bu şamatada, arabalar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, güçlükle ilerleyen, itişen gezginci satıcılarda, bando sesinde, tepelerden geçen uçağın o utkulu, kulak tırmalayan garip tiz homurtusundaydı sevdiği şey. Hayat, Londra, bu Haziran dakikası. Haziran ortasıydı gerçekten. Savaş bitmişti, elçilikteki Mrs. Foxcroft gibileri için değilse bile. Zavallı geçen gece nasıl üzülüyordu. O güzelim delikanlı ölmüş, malikane şimdi yeğenlerden birine kalıyormuş diye. Ya Lady Bexborough? Bir sergi açmış, elinde göz bebeği John'unun öldüğünü bildiren bir telgraf. Yine de bitmişti çok şükür. Hazirandı. Kralla kraliçe saraydaydılar. Ve her yanda, vakit daha erken olduğu halde bir kımıltı göze çarpıyordu. Dört nala giden midilliler, kriket sopalarının sesi. Lord Ascot, Lord Ranelagh ve ötekiler, şimdi bedenlerini yumuşak bir ağ gibi saran, sonraları gün ilerledikçe çözülüp çimen tarhlarına, oyun alanlarına çökelecek boz mavi sabah havasına bürünmüşler. Ön ayakları yere değer değmez sıçrayan midilliler, koşuşan delikanlılar, saydam müslin giysileri içinde gülüşen genç kızlar, bütün gece dans ettikten sonra bu erken saatte budala gülünç tüylü köpeklerini gezintiye çıkarmışlar. Bu erken saatte saygıdeğer geçkin dullar arabalarına atlayıp gizli yolculuklara çıkmışlardır. Dükkancılar, ön camlarda yalancı taşlarla gerçek elmasları düzenliyorlar. 18. yüzyıl kaşlarına yerleştirilmiş güzel deniz yeşili iğneleri, Amerikalıların gözünü boyamak için ama saçıp savurmamak gerek, Elizabeth'e bir şey almakta acele etmemeli. Kendisi de budalalığa varan sadık bir tutkuyla severdi bunları, bir parçasıydı bunların. Dedeleri George'lar zamanında saraydaymışlar. Demek kendisi de böyle parlayacak, ışık saçacaktı bu gece. Partisini verecekti. Yalnız parka girince ne tuhaftı sessizlik. Sis, bu fısıltı, bu usulca yüzen mutlu ördekler, body body yürüyen kuşlar, şu karşıdan gelen kim olsa gerek. Sırtını meclis binalarına vermiş, kelimenin tam anlamıyla, elinde kraliyet arması taşıyan bir evrak çantası. Kim olacak sevgili eski dost Hugh, yakışıklı Hugh? Günaydın Clarissacığım diye haykırdı Hugh, duygularını gizlemeden. Çocukluk arkadaşıydılar. Nereye böyle? Londra'da yürümeye bayılıyorum dedi Mrs. Dalloway. yazlıkta yürüyüşe çıkmaktan çok daha güzel aslında. Yeni gelmişlerdi. Doktora görünmeye maalesef. Herkes sinemaya, operaya gitmek, kızlarını gezdirmek için inerdi şehre, Whitbread'ler ise doktora görünmeye. Clarissa kaç kereler Evelyn Whitbread'i yoklamıştı bakım evlerinde. Yine hasta mıydı Evelyn? Oldukça bozuktu. Hugh iyi giysilere bürünmüş, dimdik, yakışıklı erkek gövdesini biraz şişirerek, içini çekerek, her zaman iyi giyinirdi aşağı yukarı, sarayda ufak bir görevi vardı o yüzden belki. Karısının bir iç rahatsızlığı olduğunu çıtlattı. Önemli bir şey değildi canım. Clarissa Dalloway gibi eski bir dost anlardı. Tabii anlıyordu. Güç gerçekten. Ansızın bir ablalık duygusu kapladı yüreğini, şapkasını uygunsuz buldu ansızın. Sabahın bu erken saati için biraz fazlaydı değil mi? Hugh biraz abartmalı bir hareketle şapka çıkarıp telaşlı adımlarla uzaklaşırken, 18 yaşında bir kızdan farkı yoktu Clarissa'nın. Tabii gelecekti partisine bu gece. Evelyn de üstelemişti. Biraz gecikirdi belki, saraydaki baloya Jim'in oğullarından birini götürmeye söz vermişti de. Onun yanında hep çekingen kaldığını düşündü, liseli kızlar gibi. Yine de severdi Hugh'yu, bağlıydı ona, belki eskiden beri tanıdığı için. Ne olursa olsun, kendi ölçüleri içinde iyi bir insandı onca. Richard'ın sinirine dokunsun varsın. Peter Walsh'a gelince hala bağışlamamıştı Hugh'yu beğenmesini. Burton'daki günler, olaylar bir bir geliyordu aklına. Peter öfkeden deliye dönmüş. Hugh hiçbir şekilde karşılaştırılamazdı onunla elbet. Yine de Peter'ın dediği gibi salak değildi, hüdüğün biri değildi. İhtiyar annesi avlanmaktan vazgeçmesini ya da kendisini bata götürmesini istediği zaman sesini çıkarmazdı. Hiç bencil değildi. Peter'ın dediklerine gelince ne yüreği varmış Hugh'un ne kafası. Bir İngiliz centilmenine yaraşan incelikten ve eğitimden başka hiçbir şeyi yokmuş. Sevgili Peter kızınca gözü neyi görürdü ki? Çekilmez olurdu. Katlanılmaz olurdu ama böyle bir sabah yürüyüşünü paylaşmada üstüne yoktu. Haziran yaprakları bir bir çekmişti ağaçlardan. Pimlikolu analar bebelerini emziriyorlardı. Donanmadan bakanlığa mesajlar gidip geliyordu. Arlington sokağı ile Piccadilly, parktaki havayı kızıştırıyorlardı sanki. Yaprakları sımsıcak, pırıl pırıl, Clarissa'nın bayıldığı o tanrısal diriliğin dalgalarına kaptırıyor, kaldırıyorlardı. Dans etmek, ata binmek, bayılırdı bunlara. Belki yüzlerce yıldır ayrı kalmışlardı Peter'la. O hiç yazmamıştı, Peter'ın mektupları ise tatsız tutsuzdu hep. Ama ara sıra düşerdi işte aklına. Şimdi yanımda olsa neler derdi. Bazı günler, bazı görüntüler usul usul getirirdi onu aklına. O eski burukluktan uzak. İnsanları sevmenin ödülüydü bu belki.